Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Dünyayı Ver, Ahireti Satın Al başlıklı yazıyı sunacağız. Allah bu alemi bizim için yaratmış, dünya nimetlerini emrimize vermiş, bunun şükrü olarak da kendisine kulluk etmemizi emretmiştir. Zira kerim olan Rabbimiz bu dünyada verdiği nimetlerin çok daha güzelini bizlere ahirette ebedi olarak ikram edecektir. Şu şarttaki mümin bu dünyanın fani olduğunu unutmayacak ve bu nimetleri ahiret semasına ulaşmak için merdiven yapacaktır. Buysa kolay değildir. Zira dünya nimetleri süslü olup ahireti unutturmaktadır. Bir tarafta peşin dünya hazları, öbür taraftaysa ebedi ama sabır isteyen ahiret nimetleri. Rabbimiz şöyle açıklıyor bizim zor imtihanımızı. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Peki bu imtihanı bizden önceki ümmetler başarabilmiş midir? Maalesef onların çoğu bu imtihanı kaybetmiştir. Kur'an-ı Kerim, Karun, Firavun, Bel'am ve Nemrut gibi dünya zenginliklerinin azdırdığı şahısların, Ad, Semud gibi toplumların acıklı hikayeleriyle doludur. Mevlana, servetin ve gücün azdırdığı bu tür insanların her ümmette fazlasıyla olduğunu şöyle ifade eder. Bel'am kendisini ulu gördüğü ve kibirlendiği için Musa ile pençeleşti. Sonra hali duyduğun gibi oldu. Dünyada yüz binlerce iblis ve bel'am vardır ki gizli, açık hep bu hale düşmüşlerdir. Allah sonradan geleceklere ibret olsun diye bu ikisini meşhur etti, bu iki hırsızı dar ağacına çekti, yükseltti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsız var, saymak mümkün değil. Bu misallerden de anlaşıldığı üzere dünya ahiret dengesini kurmak ve dünyaya karşı olan tutumumuzu ayarlamak son derece zordur. Ne var ki İslam'da ruhbanlık yoktur ve iyi bir mümin dünyanın geçici güzelliklerine kapılmadan evlenmek, çoluk çocuğa karışmak, ailesinin nafakasını kazanmak durumundadır. Sufilere göre dünya nimetleri tek başına ne kötü ne de iyidir. Müminin tutumu onu hayır veya şerre tebdil eder. Bununla beraber servete kavuşunca insanın enaniyetinin azması, dine ve ahirete yüz çevirtmesi, tasavvuf büyüklerini kaygılandırmış ve onlar müritlerini bu tehlikeden muhafaza etmek için dünya hakkında korkutucu bir dil kullanmışlardır. İsmine zühd dediğimiz dünyadan asgari şekilde yararlanarak yönümüzü ahirete dönme hareketi bu saiklerle tarikatların hemen hepsinde merkezi bir konum kazanmıştır. Sufilere göre maneviyat yolunun başındaki salik zühde sarılmalı ancak manevi kemalat erdikten sonra dünya ile uğraşmalıdır. Dünya bir yılana benzer. Usta yılancı onun panzehirini çıkarır, ilaç yapar. Ama acemi olan onun sokmasıyla can verir. Zahidane hayatıyla manevi önderlerimizden olan Gazali bu durumu dalgıç ve deniz misaliyle açıklar. Dalgıç olan bir baba denizin derin derine dalar, oradan inci mercan çıkarır ama çocuğu yanına geldiğinde onu boğulmaktan korumak için denizden uzak tutar. Onun yanında denizin tehlikelerinden bahseder de oradan çıkardığı inci ve mercanlardan bahsetmez. Sufilerin müptedi salikler ve avam için yaptıkları dünyadan uzak durma çağrıları, ulema arasında yanlış anlaşılmış, tasavvufun insanları miskinliğe ve fakirliğe davet ettiği zannedilmiştir. Halbuki baştan akşi büyükleri olmak üzere pek çok tarikat erbabı sağlam bir manevi terbiye sonrasında salikin çalışıp kazanmasını, elinin kârda, gönlününse yârda, Rabbinde olmasını tavsiye etmişlerdir. Sufilerin servet ve şöhret konusundaki hassasiyetleri şundandır. Ham insan bu dünya nimetlerini nefsi adına kullanır. Servetini din kardeşlerinin hizmetine sunmaz. Sonunda da helak olur gider. Zira nefsi emmarenin yegane gıdası dünya ve dünya sevgisidir. Bu sevgi alt edilirse dünyanın salike zararı olmaz. Bu durumu İmam Rabbani şöyle ifade eder. Hazreti Peygamber'e bağlılık makamına ulaşmak için dünyayı tamamıyla terk etmek gerekmez. Aksine mesela farz olan zekat eda edilirse dünya hükmen terk edilmiş olur ve malın zararı salike ulaşmaz. Çünkü zekatı verilen malda zarar olmaz. Dünya malından zararı def etmenin çaresi zekatını vermektir. Her ne kadar bütünüyle terk etmek daha evla ve daha faziletliyse de zekatı eda etmek onun yerine geçer. Bununla beraber imam, peygamberimizin ve ashabının yolundan giderek dünyayı tamamen gönülden çıkararak kendini İslam'a adamanın daha evla olduğunu ifade etmiştir. Bu prensip günümüzde tebliğ ve irşatla meşgul olan öğretmenlerimiz, hocalarımız, doktorlarımız, vakıf hizmetlerinde bulunan tüm ehli hizmet kardeşlerimiz için olmazsa olmaz niteliğindedir. İnsanların hayatlarına direkt dokunma ve onları dine davet edebilme imkanı olanlar, servet peşinde koşmamalı, imkanlarıyla kanaat ederek vakitlerini insan yetiştirmeye adamalıdır. Dünyevi şehvetlerin bir yangın gibi etrafımızı sardığı bu günlerde, ashab-ı suffe meşrep insanlara olan ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır. Öte yandan Allah'ın ticari kabiliyet verdiği servetiyle dertli ümmetin yardımına koşan imkan sahipleri de Allah için infaka devam etmelidir. İnsan sadece zühd de değil, hak yolunda harcaması şartıyla zenginlikle de Allah'a yaklaşabilir. Nitekim sahabeden Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman gibi büyüklerimiz infakları, Selman-ı Farisi, Ebu Zer gibi de hizmet ve fakirlikleriyle Allah'a vasıl olmuşlardır. Kimisi ilmi ve cihadıyla dini yaymış, kimisi de su kuyuları alıp köle azat ederek ve orduyu donatarak İslam'ın önünü açmıştır. Peygamber Efendimiz bu iki faziletli hale gıpta edilmesi gerektiğini şu hadislerinde ifade etmişlerdir. Yalnız iki şeye gıpta edilir. Biri Allah'ın mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kişi, diğeri de Allah'ın kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten yani ilmini infak eden kimsedir. Bu hadisin şerhi bağlamında İmam Rabbani şöyle der. Tabiatlarının isteklerinden ve nefislerinin esaretlerinden kurtulmuş olan bazı tasavvuf büyükleri Allah için harcamak niyetiyle dünyayı seviyor, istiyor görünürler. Halbuki içlerinde hiç dünya sevgisi, arzusu yoktur. Öyle erler vardır ki ne ticaret ne de bir alışveriş onları Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Mealindeki ayeti kerime bunlar içindir. Dünyaya bağlı görünürler, halbuki hiç bağlılıkları yoktur. Bahauddin Nakşibend Kudüs'e sirruh buyuruyor ki, Mekke-i Mükerreme'de, Mina pazarında genç bir tüccar aşağı yukarı 50 bin altın değerinde alışveriş yapıyordu. O esnada kalbi Allah Teala'yı bir an bile unutmuyordu. Rabbani yolun temsilcilerinden merhum Hacı Musa Topbaş Efendi, imamın ifade ettiği hayat tarzına canlı bir misal olmuş, dünyayı onun sahibi yolunda severek harcamıştır. Bir ömür boyu malıyla ve canıyla İslam'a hizmet etmiş, dünya-ahiret dengesi hususunda ufkumuzu açmıştır. Üstad Seyr-i Sülük esnasında dünya ile ilişkisini şöyle anlatır. İnsan başlangıçta parayı çok sever. Zaman gelir para sevgisi dahil her şey silinir. Yine zaman gelir para sevgisi, dünya sevgisi tekrar başlar. Ama mana değişir bu sefer. Allah için kazanmak ve Allah yoluna vermek düşüncesi hakim olur. İşte burada malla ilişki ibadet haline geliyor. Kendi nefsi için olmayınca her faaliyet güzeldir. Sufilere göre ibadet bile olsa nefis adına yapıldığında kötüdür. Allah için olduğundaysa dünyalık görünen bir iş bile ibadet hükmünde olur. Bununla beraber maneviyat yolculuğunun aslı haramları tamamen terk, mübahları da olabildiğince azaltmaya dayanır. İmam Rabbani Fuzuli mübahları azaltmayı şöyle teşvik eder. Mubahları işleme konusunda dizginleri gevşek tutmak, insanları şüpheli olanları işlemeye götürür. Şüpheli olansa harama yakındır ve harama düşmek artık kuvvetli bir ihtimaldir. Haramlardan sakınmak fuzuli mubahlardan kaçınmaya bağlıdır. Veraya ulaşmak için fuzuli mubahlar kesinlikle terk edilmelidir. Zira bu yolda yükselmek ve ilerlemek vera makamına ulaşmadan olmaz. İmama göre nefsin mayasında haram işlemeye aşırı meyil vardır. Eğer haram işlemeye güç yetiremezse bu sefer sahibini mubahları abartmaya yönlendirir. Tasavvufun aslı ise nefisle mücahede, yani onun isteklerine muhalefet etmektir. Gerçek salik nefsinin her istediği mübahı ona tattırmaz. Zira insan ne kadar nefsinin şehvetlerinden uzak durursa o kadar Rabbine yakın olur. İçinde nefse muhalefetin en fazla olduğu yol, Allah Teala'ya en yakın yoldur. Şüphesiz ki Nakşibendi yolunda nefse muhalefet ilkesine riayet etmek, diğer tarikatlarda olduğundan daha fazladır. Çünkü Nakşi büyükleri ruhsatlardan kaçınarak azimetle emel etmeyi yeğlemişlerdir. Azimetin hem haramdan hem de fuzuli olandan kaçınmayı kapsadığıysa açıktır. Elbette dünya ile ilişkimizi düzenlerken en güzel örneğimiz Peygamber Efendimiz'dir. Zira o gelen ganimet mallarıyla bazı günler Medine'nin en zengini olmuş ama o günün sabahında servetini ashab-ı suffeye, misafirlere ve yetimlere infak ettiği için kendisi de fakre düşmüştür. Yine Peygamber Efendimizin büyük babası Hazreti İbrahim her türlü maddi varlıklarını din ve ümmet yolunda tüketmiş, en güzel yemekleri Müslümanlara ikram ederken kendisi arpa ekmeği yemiş, kaba kalın kumaştan elbiselerle yetinmiştir. Enbiya ahlakının varisi olan gerçek sufiler dünyayı verip ahireti satın almaya gayret etmişlerdir. Şahsi ticaretlerinde kazandıkları büyük meblağları vakıf faaliyetlerinde, fakir fukara hizmetinde, ümmetin dertlerini çözme yolunda severek harcamışlardır. Maddi imkanları az olanlarsa canlarını ortaya koymuş, verilen her hizmeti severek yapmışlardır. Maalesef bu güzel örneklerin yanında bazı sufi geçinenler din adına topladıklarını kendileri için harcamışlar, samimi Müslümanları da töhmet altına sokmuşlardır. Hatta İslam'a hizmet adına topladıkları hayır paralarıyla da din düşmanlarını sevindirmişlerdir. Görüldüğü üzere maneviyat yolu beyaz bir kıyafettir ve lekelere tahammülü yoktur. Bu kıyafeti giymeye aday olanların dünya malına yaklaşımları da bir o kadar temiz olmalıdır. İşte bu sebeple maneviyat yolunun yolcuları olan bizler, hem şahsi hayatımızda hem de İslam adına olan harcamalarımızda son derece hassas olmalıyız. Dünya içinde olup ama ondan uzak yaşamayı, sevgisini kalbimize sokmamayı amaç edinmeliyiz. Rabbimiz dünyaya aldanmadan kazanmayı ve hak yolunda infak etmeyi, malımızla, canımızla kendimizi hak yoluna adamayı nasip etsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Dünyayı Ver, Ahireti Satın Al başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak yine Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı Niyet Ettim Sarp Yokuşu Aşmaya başlıklı yazıyı sunacağız. Bir düzen kurulmuştu. Türlü türlü haksızlığın ve adaletsizliğin kol gezdiği bir düzen. Bu düzenin efendileri vardı. Bunlar pervasızca şımarık bir hayat sürüyorlardı. Ahirete inanmıyor, tüm güçleriyle nefsani hazlarını tatmin etmeye çalışıyorlardı. Gönüllerince yiyor, içiyor, eğleniyorlardı. Bu düzenin bir de köleleri vardı. Ezilmişliğin son kertesinde sürünüp duruyorlardı. İsimden başka sahip oldukları hiçbir insani değerleri yoktu. Hayvan pazarları gibi köle pazarları vardı. Köleler alınır, satılır, alınan kölelere en ağır işler yaptırılır, dövülür, sövülürlerdi. Her hanede kölelerle ilgili bir matem tüter, birbirinden acı olaylar yaşanırdı. Bu düzenin yetimleri vardı. Onlar da ezilir, itilir, gün yüzü göremezlerdi. Bu düzenin yoksullarının, fakirlerinin hali de tek kelimeyle perişandı. Bu feci olaylar yaşanırken Muhammedimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamber değildi. Ama onun merhamet ummanı gönlü kölelerin, yetimlerin, fakirlerin bu içler acısı durumunu gördükçe derinden sarsılır, üzülürdü. Bu sebepledir ki Hazreti Hatice'nin kendisine hediye ettiği Zeyd bin Harise'yi hemen azat etmiş, Beytullah'ın yanında elini tutup kaldırarak "Bundan böyle biline ki Zeyd Muhammed'in oğludur." buyurmuştu. Mütevazı imkanlarıyla yetimlere rahmet kaynağı olmuş, bir parça ekmeğini muhtaçlarla paylaşmıştı. Aslında o hal diliyle kölelerine kan kusturan, yetimleri ezen, muhtaçları görmezlikten gelen zalimlere "Yanlış yoldasınız, bu yoldan dönün, benim gibi olun." mesajını vermekteydi. Efendimiz nübüvvet ve vahiy nuruna erişti. Ona gelen ayetler kameralarını öncelikle karanlıklar içinde can çekişen köleler, yetimler, fakirler üzerine çeviriyordu. O ayetlerin birinci gündemi bu mazlum, biçare insanlardı. Onların bezgin gönüllerine umut aşılamak, boyunlarındaki kölelik zincirlerini ve çaresizlik halkalarını kırıp parçalamak, ellerinden tutup ayağa kaldırmak, onlara çoktan kaybettikleri insanlık şerefini yeniden kazandırmaktı. Yalnız ilgili ayetler muhataplarıyla bu sıcak gündemi paylaşırken, önericiyi işin çok da kolay olmadığını, İşin tabiatında hayli zorluk bulunduğunu haber veriyordu. Söyleyeceği şeyleri yapmanın sarp yokuşları aşabilecek gibi ruhi bir hazırlık, sağlam bir niyet, büyük bir azim ve gayret gerektirdiğini hatırlatıyordu. Bunu başarabilmek için kişinin niçin insan olarak yaratıldığını, kendisine niçin iki göz, bir dil ve iki dudak verildiğini, niçin ona biri imana, diğeri inkara, biri cennete, diğeri cehenneme çıkan iki yol gösterildiğini iyi kavraması gerektiğini biliyordu. İnsan sarp yokuşu aşmak için bir gayrete soyunmadı. "Sen o sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?" diye soruyordu. Kur'an bu sarp yokuşu Akabe diye isimlendiriyor. Akabe, engin bir vadiden yüksek bir dağa doğru çıkan sarp yokuş demektir. Yükseklere giden yol yokuştur, sarptır. Onun tehlikeli geçitleri vardır. Ona tırmanmak, geçitlerini geçmek için insanın sarp dağlara tırmanan dağcılar gibi her yönden eğitilmesi, terbiye görmesi, nefis ve şeytanla sürekli bir mücadele içinde olması gerekir. Özellikle nefsinin cimriliğini, menfaatperestliğini, ölçüsüz dünya sevgisini aşması lazımdır. Bunları aşmadan bu sarp yokuşu ne tırmanmak ne de aşmak mümkündür. İnsanı cehennem çukurlarından çıkarıp cennetlere yükseltecek o sarp yokuşun geçitleri şunlardır. Birinci geçit, bir köleyi veya esiri bedelini ödeyerek hürriyetine kavuşturmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim bir mümin köleyi azat ederse, Yüce Allah da onun her uzvuna karşılık azat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden azat eder." buyurmaktadır. Bu hususta en güzel örneklerden biri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. O servetinin çoğunu köleleri hürriyetine kavuşturup hidayetlerine vesile olmak için harcadı. Servetini bu şekilde harcayıp tüketmesinden hoşlanmayan babası bir gün, "Sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem yapacaksın, şöyle güçlü kuvvetli köleleri satın al da tehlikelere karşı önünde durup seni korusunlar." dedi. Hazreti Ebubekir ise, "Babacığım, benim böyle davranmakta tek maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben onları azat etmekle ancak Allah katındaki mükafatı istiyorum, dedi. Onu övmek üzere, malını iyilik yollarında harcayıp nefsini arındıran kimse o ateşten uzak tutulur. O, birinden iyilik görmüş de karşılığını veriyor değildir. Bilakis o, en yüce Rabbinin rızasını kazanmak için vermektedir. Sonunda bu gayesine kavuşacak, yaptığının mükafatıyla hoşnut olacaktır. İkinci geçit, her tarafı sarmış kıtlık günlerinde, akraba olan yetimi yahut çaresizlik içinde toprağa uzanıp kalmış, kımıldayacak mecali olmayan yoksulu doyurmaktır. Ahiretin dehşetli korkularından kurtarıp cennete ulaştıracak sarp yokuşun geçitlerini aşmada muhtaçları doyurmanın önemi şöyle açıklanır. O has kullar, felaketi her tarafı saracak bir günden korkarlar. Canları çekmesine rağmen yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. Sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık bekliyoruz ne de bir teşekkür. Çünkü biz o asık suratlı, öfkeli ve dehşetli günde Rabbimizin azabından korkuyoruz derler. Allah da onları o günün felaketinden korur. Yüzlerine parlaklık ve gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekten elbiselerle mükafatlandırır. Hazreti Hasan ve Hüseyin çocukken bir hastalığa yakalandılar. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma 3 gün oruç tutmayı adadılar. Birinci gün iftar edecekleri sırada bir yoksul geldi. Allah için bir yiyecek dedi. Sofradaki yiyeceklerini verdiler. Suyla iftar edip ikinci gün oruca niyet ettiler. İkinci gün iftar vaktinde bir yetim kapıyı çaldı. Allah için bir lokma deyince yine yiyeceklerini verdiler. Suyla iftar edip ertesi günkü oruca niyet ettiler. Üçüncü gün aynı saatlerde bir köle gelerek yiyecek istedi. Lokmalarını ona verip yine suyla iftar ettiler. Bunun üzerine bu ayetler indi. Hoca Ahmed Yesevi der ki, ''Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol sen. Öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol sen. Mahşer günü dergahına mahrem ol sen. Akıllıysan gariplerin gönlünü avla, Mustafa gibi ülkeyi gezip yetim ara.'' Ubeydullah Ahrar şöyle der, ''Yazın gölge ol, kışın örtü ol. Açlık zamanı yiyecek ol.'' Üçüncü geçit, yaptığı bu işin Allah rızasına uygun, mühim bir amel olduğuna inanarak yapmaktır. Elden gelen tüm gayreti göstermekle beraber, hem muhtaçlara sabırlı olmayı, hem de diğer insanlara, yoksullara karşı merhametli olmayı öğütlemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.'' buyurmaktadır. Ahmet el-Rufai, meczupların ve kötürümlerin yanına gider, onların elbiselerini yıkar, başlarındaki, sakallarındaki bitleri temizlerdi. Onlara yemek götürür, birlikte oturur, yer, onlardan dua isterdi. Bir şey söyleyecek olanlara, ''Bu gibileri ziyaret vaciptir, müstehap değil.'' derdi. Öyleyse müminler birbirlerini sabırlı ve merhametli olmaya teşvik etmelidirler. Çünkü bu tür içtimai ibadetler ancak coşkulu gönüllerin devamlı teşvik ve gayretlendirmeleriyle yürüyebilmektedir. Bu şekilde davranabilenler meymenetli, hayırlı ve faziletli insanlardır. Onlar o sarp yokuşun zor geçitlerini aşacak, amel defterlerini sağlarından alıp cennetlere gireceklerdir. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı "Niyet ettim sarp yokuşu aşmaya" başlıklı yazıyı aktardık. Son olarak Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2019 sayısından bu akşam. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.